kitabın adı Yeşilçam Dedikleri Türkiye. Yazarı Vedat Türkali. 14. ayrım. Ben buraları pek severim, biliyor musunuz, dedi Fuat. İstanbul'a ilk geldiğimde Aynalı Çeşme'de kaldığımdı bir arkadaşta. Yıl demek ki 58 filan. Vahit vardı, tiyatro delisi. Şimdi İsveç'te. Onunla gece gündüz dolaşıp dururduk bu sokaklarda. Sonra ben fakülteye girince de gene sık sık dolaşırlarmış Vahit'le bu sokaklarda. Beyoğlu'nun sömürgesiymiş buralar. Tek tük ilaç almaya gelenlerin böldüğü bu konuşmayı dinledikçe doğup büyüdüğü yöreyi yeni görüyormuş, tanıyormuş duygusuyla bir şeyler titreşip birikmeye başlamıştı Refik'in içinde. Beyoğlu'nu pasajları anlatıyordu. Ne güzel adam bu, ne biçim eczacı. Eczacı dediğin ille de Zühtü Bey gibi mi olacak? Babamla tanışıyor muydunuz? Bir kongrede görmüştüm, dedi. Eczane Sahipleri Derneği var. Çıktı, söğüp saydı bir ara. Bizim çocuklar kızdırdılar. Aslında niye geldiğini kendi de bilmiyor gibiydi. Ben aldırmam. Eski eczacıların namuslularına saygım var. Çoğunun dünyadan haberi yoktur daha. Asıl kurtlar var. Gülerek kesti gene. Kimmiş bu kurtlar? Kurtlukları neredenmiş? Söyleyişi koyulaştırıyordu ki elinde muhtardan aldığı ölüm ilmi haberiyle oğlan girdi kapıdan. Gene soğuk işlere dönüldü. Mezarlıklar Müdürlüğü'ne telefon, Feriköy Mezarlığı'nda yer, cenaze arabası sağlamak derken bu kez de eve koşturdular oğlanı. Öğle namazına yetişmesi için gelip ölüyü götüreceklerdi. Hazır olsunlardı. Oğlan fırlayınca gene buralardan aldı Fuat. Şu karşıdan karşıya gerili iplerde alacalı çamaşırların sallandığı sokaklara bayılıyormuş. İtalyan filmlerine benziyormuş. Ben bayılmıyorum sanki. Hele çevrede yaşayanlar. Tombalacılar, sokak satıcıları, Beyoğlu mağazalarında, karanlık han odalarında çalışan işçi, tezgahtar kızlar, kadınlar, oğlanlar. Barların, meyhanelerin bitkin, uykusuz, boyalı konsomastrisleri, garsonları, orospuları, cinsel sapıklar, taşralı yoksul öğrenciler, çalışan çalışmayan sinema tiyatro emekçileri, acıması gizlenmiş bir sevgiyle üşenmeden sanki bunların bir bir dökümünü yapıyordu Fuat. Sokaklarda uyuşmazlıkla sıralanmış iş yerlerini önüne sermesi gözündeki bir perdeyi aralamış gibi oldu Refik'in. Yıllardır hiç böyle bakamadım mı ben? Bakamamıştı. Eczaneden ayrılıp da sokaklarda ağır ağır dolaşmaya başlayınca birkaç basamakla inilen bir bodrumdaki kirpas içinde motor hırıltılarının taştığı tornacı ya da kutular, prospektüsler basan basım evinin biraz ötesinde düzenli raflarıyla tuhafiyeci, konfeksiyoncu, yanı başında bol kepçe bir aşçı dükkanı, bitişiğindeki hızar sesleriyle marangoz, karanlık tamir atölyesi, iki adım sonra dört mevsimin doğa elçisi manav, telefonlu bakkal, vitrinli buzdolaplı kasap, birden aralara girivermiş meyhaneler, muhallebiciler, bütün bu kargaşayı birbirine bağlayan çoluklu çocuklu kadınlı erkekli binlerce kişiyle tıkış tıkış evler, evler, evler. Yıllardır ortalarında dolaştığı şeyler değildi sanki. Karşısına yepyeni kimlikleriyle çıkıyorlardı. Talimhaneden, Feridiye'den, bir yanıyla Beyoğlu'ndan, tarla başından yokuşlar, bayırlara, aşağılara, Dolapdere'ye, Kasımpaşa'ya inen, uyumlu uyumsuz kat kat kirli taş yapıların iki yanlı dizildiği sokaklarda hem de bir ölüyü gömme saatini beklerken, sabahki iç sıkıntılarından arınmış, uçar bir yürekle, önüne çıkan her şeyin tadını sindirir, ağırlıkta bir yürüyüşle, öğlene kadar dolaşıp durdu. Ölüme de katılmıyordu artık. Belki de iyi oldu koca karının ölmesi. Pervin evlenir bakarsın. Başka yere taşınır. Ben de alt kata geçerim. Zühtü Bey sövüp sayardı şimdi duysa. Ölmeyen kim var? Atatürk bile öldü. Yaşamaktan ayrı bir şey ölüm. Geldi mi bitiyor. Ama insanlar yaşıyor gene de. Fuat gibi. Öyle olacaksın. Kasımpaşa'da iskeleye yakın bir kahvehaneye girip çay söyledi. Gelip geçen araçlara baktı bir süre. Fuat'taydı hep. Bir filmde oynatsam şunu. Oynar. Nişanlısı da ıslak perçemli kız demek. Şu rastlantıya bak. Ne olmuş yani? Çok mu önemli rastlantı? Şu sağanak da mı rastlantı? Bardaktan boşanırcasına bir yağmura dönüşmüştü birden. Sel götürüyor dedikleri. İki yandan gürül gürül akan derecikler. Kanalların tıkanmasıyla bazı sokakları göle çevirmişti. Ana yol biraz ilerideki alanda yer yer gölleşmeye başlamıştı. Vay canına, ne olacak şimdi? Hiçbir şey olacağı yok. Bir çay daha söyledi. Kapalı yerlere, kahveye, saçak altlarına doluşan halk da baskına uğramış gibi kaygılı, şaşkındı. Koca karıyı nasıl gömeceğiz? Asıl dert de bu. yağmur yağması ölü için iyi yorumlar yaptırır halka. Tanrı katında saygın, cennetlik falan sayılır. Yaşayan yakınları övünürler böyle bir ölüleri olduğu için. Bu yağmur hiç de övünülecek bir yağmur değil ya. Ortalığı sele verdi koca karı. Birileri koşmaya başladı ara sokaklara doğru. Bilmem nerede alt katları su basmış. Kapkacağı yüzüyormuş fukaraların. Çocukları zor kurtarmışlar. Neyse, yağmur araladı biraz. Duraksar gibi oldu. Uzunca sırıklarla köşelerde tıkanmış kanalizasyon kapaklarını temizleyip açmaya çalışıyorlardı. Biraz sonra göller çekilmeye, dereler ince su akıntılarına dönüşmeye başladı. Sellerin getirdiği miller birikmişti kıyılarda. Çiseleme de kesildi, iyice durdu yağmur. Yağmur öldü. İnsanlar da böyle işte. Duruveriyorlar. Neredeyse öğle namazı başlayacak. Şişli'ye yetişmeli. Bir arabaya atlayıp da cami önünde indiğinde ezan okunuyordu. Avluya girip merdivenleri çıktı. Karşıda sundurma altındaki kalabalıkta tanıdık yüzlere bakındı. Pek kimseyi göremedi. Kim olacaktı ki? İşte bu kız değil mi Minoş? Yanında bitiveren ufak tefek kızı gene ıslak perçemlerinden tanımıştı. Yağmur yemiş bu da. Merdivenleri çıkmış, sundurma altında birilerine doğru koşturur gibi yürüyordu. Birileri var mı? Bizimkiler işte. Pervin, Seniye, birileri yanlarında. Onlar da görmüşlerdi Refik'i. Emine ile yastık kucaklaşıp öpüşmeler arasında yaklaşan Refik'in de elini sıktı Pervin. Özür diler gibiydi Emine. Fuat telefon etmiş, şaşırmış kalmış duyunca. Daha birlikte kız cıvıl cıvıl konuşup duruyor. Seniye direğin yanında dikilen Refik'in kulağına eğildi. Abi, babama duyurmayalım, dedi fısıldar gibi. Ses çıkarmadı Refik. Daha kaç kez yineler kim bilir. Emine'nin cıvıltılı konuşmalarındaydı kulağı. Dönüp bir ikide baktı. Aman aman güzel sayılmaz ya. Islak perçem altındaki cin gibi gözleri yeşile çalan bir maviydi. Badem çene üstünde buğdaysı yüzü, miniye çalan yapısı, bıcır bıcır konuşkanlığı öyle bir şeyler yapıyor ki bu kızı. Yani şey. Bulamadım birden. Güzel yani. Fuat'la da uyumlu bulunmadığını söylemek hem istiyor hem de istemiyor. Öyle sevdim ki çocuğu. Bunu daha önce tanıdığın için. Ne de tanıdım ya. Çekici kız, hiç kuşkusuz. Fuat'la dost olduk gibi. Eczaneyi kapatıp gelemeyeceğine üzüldü. Artık uğrarım ben de. Eczaneye gitmeyi de düşünecektim demek. Zühtü Bey'i görmekten mi kaçıyordum ne? Fuat kalacak mı ki? Yöreye bakındı, tanıdığı hiçbir erkek yoktu. Pervin'in patronu olan doktoru çıkarabildi. Doktorun konuştuğu adamlar da Pervin'lerin tanıdıkları belki. İki ölü daha var. Biri iyice kalantor olmalı. Ne çok çelenk bu. Bu yağmura göre kalabalık da. Cenaze namazına hemen de hiç kimse katılmadı bu kalabalıktan. Camiden çıkanlarla dinsel tören bitirilip tabutlar arabalara taşınırken çoğu gençten hiç tanımadığı kişilerle yan yana buldu kendini. Ayrılan bir otobüse de öğrenciye benzeyen aynı kişiler vardı daha çok. Pervin'e büyük saygıyla, sevecenlikle abla diyordu bazıları. Gömülme sırasında mezarın başına toplaşmaları, bazılarının kızlı oğlanlı Pervin'in bulunduğu kümede gösterdikleri sıcak ilgi, yakınlık şaşırtıcıydı. Ne çok yakınları varmış Meliha teyzelerin. Nasıl da duymuşlar hemen. Çiseleyen yağmurla çoğu şemsiyeler altında izlenen gömme töreni biraz kısa kesildi gibi. Dönüşte otobüse gidiyorlardı ki önünden geçtiği bir özel arabadan Seniye'nin seslendiğini duydu. Doktorun arabasındaydılar. Pervin önde. Doktorun yanındaydı. Arkada Seniye ile Emine oturmuşlar. Yanlarındaki boş yere çağırıyorlardı Refik'i. Emine'nin ayrımına kapıyı açıp koltuğa oturunca vardı. Tarla başındaki sokağın başına kadar hemen de hiç konuşmadan geldiler. Doktorun sokağa girmesine bırakmadılar. Bir yere yetişmesi gerekliymiş onun. Ayrıldı. Refik de bunlarla eve inse mi inmese mi şöyle bir sallanıp ağır ağır yokuşu indi peşleri sıra. Merdivenleri çıkıp da eve girdiğinde tutamadı. Gene ağlamaya başladı Pervin. İçini çeke çeke ağlıyordu. İnsana dokunuyor. Yalnız birinin ağlayışı bu. Bu kadınlar da zaten böyle hepsi sulu göz. Sana ne oluyor peki? Yandaki aralık penceresine girip dışarılara baktı. Dolap dere üstünde de böyle duman vardı. Pervin'in titrek sesi nasıl da dokunaklıydı. Bilmezsiniz benim için neydi o, diyordu. Gerçekten yapayalnız bu kadın şimdi. Bir gün demişti, Allah'tan başka kimsemiz yok diye. Arkadaşları var, kapı çalındı. Emine açtı. Camide mezarlıkta gördüğü kızlı olağanı bir grup sessizlikle içeri girdiler. Herkesin başı önünde gibi sessiz, üzgün, öylece oturuldu bir süre. Kimse nereden başlayacağını bilmiyor. Kapının yine çalınması bir kurtuluş oldu. Makbuştu, yukarıda bir şeyler hazırlamış, yemeğe çağırıyordu. Yol yordan töre dedin mi bu kadın? Acıktığımı anlamam için yukarıda donanmış masayı görmem gerekliymiş. Pervin diretti, zorla çıkardılar onu da. Ötekiler izin isteyip gittiler. Ayrılırken hepsi ayrı ayrı kucaklayıp öptüler Pervin ablalarını. Acısını paylaşma çabasıyla en iyi dileklerini bildirdiler. Sıradan bir törenden öte iştenlikliydi her şey. Yalnız bir oğlan, adı Sabri miydi ne, kumral, cılız bir şey, pos bıyıklı, o kaldı. Peki bu oğlan neci? Masada Makbuş'un yaptığı kıymalı tepsi böreğinde bir ısırışı var, avurtları çatlayacak. Bu cılız herifler hep çok yer. Bizim elektrikçi Memuş da böyle değil mi? Bir oturuşta koca lenger barbunya fasulyeyi temizlemişti. Toroslarda film çekiyoruz. Üstüne de 8 lop yumurta. Çüş. Bir bakraca yakında ayran içtiydi hergele. Temel de çok yer ya. Kendine gelebilmiş midir? Dut gibiydi akşam. Kapının yine çalınmasıyla şapırtıdan başka şey duymayan başlar kalktı sofradan, kapıya döndü. Seniye kalktı, gidip açtı. Önce duraladı, sonra bir çığlık attı ki... Zaten bu manyak kız. Sarmaş dolaş sofraya giren kadının annesi olduğunu anlayınca neredeyse bir çığlıkta Refik atacaktı. Bu da nereden çıktı şimdi? Refik'in boynuna sarılınca da hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlamıştı Mefaret Hanım. Makbuş da öyle şaşırmıştı ki ne yapacağını bilmeden bakıp kaldı bir an. "Aa, abi sen misin Mefaret?" diye mırıldandı gördüğüne inanamıyor gibi. Kucaklaşıp öpüşürken o da başladı ağlamaya. Ne tatsız ev be. Dün gelmişler İstanbul'a. Şemi Bey'in hastalığı önemli bulunmamış. Bu sabah bir doktordan öğrenmişler bir rastlantı. Zühtü Bey'in enfarktüste eftalde yattığını. Sen de kalkıp geldin. İyi ettin. Peki, şimdi ne olacak anacığım? Zühtü Bey senin bu eve girmeni yasaklamamış mıydı? Bu kadar rastlantıyı biz sinemada yapsak söylemediklerini komazlar yerli film diye. 6. Pencereye döndü, ıslak cam ardında ağırdan sallanıp duran yağmurlu dallara bir süre takılıp kaldı Zühtü Bey. Bir ürperti, bir üşüme dolaştı içinde. Koyulaşan akşam karanlığı sanki üstüne çöküyordu. Yarın taburcuydu, sevinç olmalıydı yüreğinde. Filmler, elektrolar, incelemeler beklenenin çok üstünde iyiydi. Akla hemen ölüm gelirmiş bu hastalıkla. Oysa daha ölüme inanmamıştı o. Anımsamamıştı o kadar. Yatsımaya kalkışamazdı artık. Ölüm vardı. Kapının ardındaydı. Yüreğinden vurgunu yiyip de yatağa düştüğünden beri yaşamının şeridi akıp akıp gidiyordu gözlerinin önünden. En çok yinelenen parçası Lena bölümüydü bu şeridin. En kızdığı da Mefaret'ti. Yatıp kalktığı, kısalı uzunlu yaşadığı çok sayıda kadını silkerek ikisinin fırlayıp öne çıkmalarına bozuldu bozulacak bir mutlulukla bakıyordu aslında. Mefarete böylesine kızsa bile, Lena'ya, Elena Mavridis'e erkekliğinin dorukta dolaştığı dönemde en ateşli yıllarını vermişti. Evlenecekti bile. Leman deriz olur biter. Müslüman olmaya yanaşmaması çıldırtmıştı Zühtü Bey'i. Ağzından nasılsa biraz da söz olsun diye çıkan koşula Lena'nın gösterdiği tepkiyi, direnci bağışlayamamıştı bir türlü. Haçını putunu s-im, o kiliseyi bana yeğliyorsun ha. Sofu da değildi Zühtü Bey. Ne sofuluğu, Müslümanlığın ötörelerini, kurallarını doğru dürüst bildiği de kuşkuluydu. Lena da koyu bir Hristiyan sayılmazdı bildiği kadar. Tek yakını babası, eski pastacı, yarı felçli Yorgo Mavridis'i kolladığı da söylenemezdi. Dinsizin biriydi Yorgo Mavridis. Demek karı içinden kin besliyordu bizim dinimize. Belleğinde yıllardır sımsıcak, kımıl kımıl duran dupduru ak yüzü, iri zeytin karası gözleri, kıpkızıl etli dudakları, yanağının altında sakladığı alaylı gamzesiyle Lena, hastalığı boyu daha canlı dikilmişti karşısına. Birliktelerken Zühtü Bey'in kaç ateşli hastalığında sabahlara dek başından ayrılamamıştı Lena. Bu sevecenliğin özlemiyle belki de ağır basan, bu hastalığında da Makbuş ayrılmamıştı başucundan. Acımayla dolu içi. Makbuş'u düşünmesi gerektiğini de anımsatmıştı bu hastalık. Ölürsem ortada kalır bu kadın. Bugüne dek Makbuş'tan önce öleceği aklına bile gelmemişti. Çocuklara kalırsa sürünür bu zavallı. Ne kızın ne oğlanın umurunda bile olmaz. Biraz önce yediği püreyle bir küçük parça haşlanmış piliç, elma kompostosu, bir dilim ince ekmek, özellikle akşam yemeklerine konulacak sınırlamaların nasıl da sinir bozucu olacağına örnekti. Onu yemeyeceksin, bunu içmeyeceksin, bu kızartma, o yağlı, berekinde bilmem ne var. Akşamları içtiği yarım şişe rakının yanı sıra günün en iyi yemeklerini yemek, yatağa sindirimin ağırlığıyla uzanıp olayları bir kez de kafasında yaşamanın tadını çıkarmak, kendini bildiğinden bu yana yaşamının doğal biçimiydi. Çoğu kez dışarıda yerde akşam yemeğini. Evde olduğu günlerde Makbuşçuk lokantayı aratmayacak düzeyde tutardı her şeyi. Canı şimdi de midye tava istiyordu. Midye tava Lena'nın yaptığı biçimde oldu mu ağır da olmazdı öyle. Nasıl yapardı o karı? Her şeyin en güzelini yapardı Rum orospusu. Gideceğine inanmamıştı Lena'nın. Bırakıp gittiğinde anladı ne yitirdiğini. Atina'ya gitmeye kalkıştı peşi sıra. Gitmedi. Gitmediğine bugün de yanmıyordu. Onuru çiğnenmişti. Erkeklik. Ne erkekliği? Türklük onuru. Allah Zühtü Bey'e yardımcı olmak istemişti belki böylece. Bir Rum kızıyla evlenmeye kalkışması bağışlanır şey değildi aslında. Babası, anası, Balkan'daki bütün soyu sopu, İstanbul'a, Anadolu'nun, Trakya'nın çeşitli kentlerine yayılmış yakınları, hiçbiri de umurunda değildi ya, kefenli, giysili karşısına dizilirlerse hiç şaşmamak gerekti. Seyagapo Zühtü, yalan, aşağılık orospu, senin haçını, putunu, kilisenin papazını, yim ben. Doğruldu, biraz çarpıntısı vardı. Heyecanlanmak yasaktı. Heyecanlanmamıştı ya, ne de olsa. Uyumalıydı. Birazdan hemşire uğrayıp şöyle bir bakar, uyanıksa hal hatır sorup çeker kapıyı. Gece başlar. Yarın taburcu olacak hastanın nesini soracaklar. Zaten bugünkü nöbetçi kız da bir çirkin ki, en iyisi gözlerini yumup uyur görünmek. Eczaneyi de ne yapacaktı? Onu da düşünmesi gerekti. Fuat diye bir oğlan bulmuşlardı Pervinler. Neyin nesi ise, bilmediği, tanımadığı kimseye nasıl bırakırdı yaşamı boyu bağlandığı yeri? Ah o Refik! Sürünecek! Burnunun doğrusuna gidecek, eşşoğul eşek. Şimdi bir eczacılık diploması olsaydı, yapmasa bile, sinemacı oldu serseri. Ben gözümü kapatınca birkaç parça şeyde film min deyip çıkardım elinden sokaklara düşer puşt. Yönetmen olacakmış. Olanların çok karnı doyuyor da. Aman, ne bok yerse yesin. Eşek kadar herifin tasası bana mı? Yeter düşündüğüm. Anasız çocuk büyütmek bu kadar oluyor demek. Anası olsa daha da kötüydü belki. Aklını kullansa az şey bırakmayacağım onlara. Neyim var neyim yok onu da pek bilmezler. Beyoğlu'nda iki handaki payları, iki dükkanı, üç katı, çeşitli yerlerde gün günden değerlenen arsaları, bankada birkaç parası, bankadaki kasasında biraz altını, hisse senetleri, tahvilleri filan. Eczaneyi bugün kapatsak rahat yaşatacak güçteydi. Babasının ölümünden bu yana dükkanlara, katlara, handaki paylarına bakıp paraları hesabına yatıran Tatar Kudbettin'in yüzünü yılda bir kez ya görür ya görmezdi. Büyük Han'ın odabaşısı olan Tatar Kudbettin'in namusuna güven ne söz yürekten saygı duyardı. Herkes böyle namuslu olsa çıt çıkmaz ülkede. Yalnız Zühtü Bey'in değil, onun gibi birçok mülk sahibinin mallarını acımasız bir titizlikle kendi çıkarından ayırt etmeksizin koruyordu. Bir ayakkabı tamircisi kiracıyı Zühtü Bey'in yumuşamasına bakmadan kapıyı atıvermişti. Eczanenin kapanması ya da başkasına kaptırılması dayanılır şey değildi. Yöreyi, yöredeki yerini seviyordu. Yörenin karışık halkını seviyordu. Eczaneye gidip oturacağı günü düşünmeye başladı. Öyle özlem duyuyordu ki. Güzel de artık eskisi gibi olmayacaktı kuşkusuz. Bu derdin şakaya gelmediğini, acımasızlığını bilmeyen mi var? Yorulmamak, sinirlenmemek. O işi de yasak etmeye kalkışacaklar. İçine sıçayım böyle yaşamın. Doktorlar zaten her şeyi büyütür pezevenkler. 14. ayrımın sonu, sayfa 141, devamı 15. ayrımda.